Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi Yilmaban 1400, Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvim'de 11 Kasım 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları İmam Hümeyni Mektebi'nde Mutfak Kültürü ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ali Ekber velayeti, Beşar Esad'ın Suriye direnişindeki rolünün önemli ve belirleyici olduğunu söyledi. İran ve Hindistan ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptılar. Zaharova, Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalmak için yaptığı son girişimi sert dille eleştirdi. Türkiye'de Covid-19'dan 497 sağlık çalışanı vefat etti. Hadi el-Amiri, tüm yabancı güçler Irak'ı terk etmeli dedi. Peskov, Putin ve Biden arasındaki görüşmeyi teklif etti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bu ülkenin direnişindeki rolü çok önemli ve belirleyici dedi. Velayeti Suriye Bilim Bakanı Bessam İbrahim ile yaptığı görüşmede direniş ekseninde özel bir yere sahip olan Suriye son 10 yıldır düşmanlara karşı dimdik ayakta duruyor dedi. Velayeti Amerika'nın kontrolündeki birçok Arap ülkesi Suriye'nin direnmeyi bırakması halinde yardım sözü vermişti. Ancak Suriye direndi ve en ufak bir sapma göstermedi dedi. Ali Ekber velayeti İran ile Suriye arasındaki bilim, akademi, teknoloji, tıp ve benzeri alanlarda işbirliğinin genişletilmesine de vurgu yaptı. Bessam İbrahim de İran ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'nin çok derin ilişkileri var. Ve Suriye hükümeti ve halkı İslam devriminin lideri İran halkı ve hükümetinin Suriye'ye olan sevgisinin farkında dedi. İran ve Suriye üniversiteleri arasındaki bilimsel ve akademik ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapan Suriye Bilim Bakanı, bu ilişkilerin ve işbirliğinin daha da yaygınlaşacağını umduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Sorumlu Yardımcısı, İran bilgi tabanlı şirketler Suriye pazarının ihtiyaç duyduğu laboratuvar ekipmanlarını sağlamaya hazır dedi. Suriye Bilim Bakanı Bessam İbrahim'in çarşamba sabahı, Tahran'daki bilgi tabanlı şirketlerin kalıcı sergisine yaptığı ziyaretin kulesinde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari mevcut kapasite gözlerine alanında İran teknoloji firmaları laboratuvar ekipmanları açısından iç pazar ihtiyaçlarının %80'ini karşılamaktadır dedi. Geçen yıl Suriye'ye yapılan ziyareti ve Suriyeli yetkililerle varılan anlaşmalara değinen Settari, İran bilgi tabanlı şirketlerin Suriye'de faaliyet göstermesi çok iyi bir kapasitedir dedi. Ayrıca İran Sağlık Bakanı Behram Enullahi ile Suriye Bilim Bakanı Bessam İbrahim arasında yapılan görüşmede tıbbi malzeme alanında öğrenci eğitimi ve teknoloji transferi konusunda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran ve Hindistan arasındaki ikili işbirliğinin genişlemesine vurgu yaparak, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesi, liderlerin niyetlerine ve aralarındaki ilişkilerin parlak tarihine uygun değil ve bu bir an önce istenilen seviyeye gelmeli, dedi. Üçüncü bölgesel güvenlik toplantısına katılmak üzere Delhi'ye giden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, dün Hintli mevkidaşı Ajit Doval ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki en önemli konulardan biri Çağbahar'ın tam olarak kurulmasını hızlandırmaktır. İran İslam Cumhuriyeti kapasitelerini bölgenin kalkınması ve büyümesi için kullanmaya isteklidir ve Hindistan ile güçlü ikili ilişkiler bunun yolunu açabilir dedi. Afganistan'daki gelişmelere ve Batı'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma planına da değinen Şemhani, bölgedeki tüm ülkelerin Afgan halkına yardım etmeye ve güvensizlikle mücadeleye katılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin bu konuda daha fazla işbirliği yapmasını umduğunu dile getirdi. Ajit Doval görüşmede İran ile ikili ilişkilerin önemini vurguladı. Özellikle de ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğine işaretle iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin yetersiz düzeyde olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek engellerin kaldırılması gerektiğinin altını önemli çizdi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi bazı ülkeleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede pasif olmakla eleştirdi. Dün 65'ten fazla ülkenin büyükelçileri ve ayrıca Tahran merkezi uluslararası kuruluşların ofis başkanlarının toplantısında konuşan İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, uyuşturucu kaçakçılığı, toplu göç, organize suç, kaçakçılıkla ilgili mal ve terör faaliyetleri İran İçişleri Bakanlığı'nın düzeni ve güvenliği sağlamadaki başlıca sorunları olarak niteledi. İran İçişleri Bakanı son 20 yılda Amerikalıların gelmesinden sonra Afganistan'da haşhaş ekimi ve uyuşturucu madde üretiminin çoğalmasına da değinerek bu narkotik hacmin üretimi ve ihracatı Amerikalıların Afganistan'daki varlığıyla olmuştur ve Amerika bu durumla ilgili hesap vermelidir dedi. Vahidi şüphesiz İran uyuşturucunun önünü almasaydı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın diğer ülkeleri uyuşturucu maddenin başlıca hedefleri olurdu dedi. İran İçişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti uyuşturucuyla mücadelenin ağır yükünü tek başına taşımamalı. Diğer ülkelerde bu konuda İran'a yardım etmeli dedi. Ülkeler arasında kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele ve göç konularında bilgi alışverişine vurgu yapan Vahidi, bu zararları ortadan kaldırmak için dünyanın farklı ülkelerinin ciddi bir işbirliği iradesine sahip olması gerekiyor dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, nükleer bilim ve teknoloji başta olmak üzere ileri teknolojilerin geliştirmesinin ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için gerekli olduğuna dikkat çekerek, küresel emperyalizm İran'ın bölgesel gücü ve bilimsel gücü ve teknolojisini anlayamamaktadır dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün İran nükleer endüstrisinin başarılarının sergilendiği sergiye katılan Muhammed İslami, İran'ın düşmanları İran'ın bilimsel ve teknolojik gücünü oluşturmak için yapılan bu kapsamlı ve cihatçı çabayı anlamak istemiyorlar dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerine şöyle devam etti. İslami İran düşmanları İran'ın nükleer programının barışçıl faaliyetlerini bozmak için hiçbir çabadan kaçınmadılar. Ama onlar asla komplolar ve baskıcı hamleleriyle İran'ın bu ilerlemesini durduramayacaklar dedi. İslami, İranlı bilim insanlarının şehadetiyle emperyalizmin ilerlememizi engellemeye çalıştı ancak Allah'a şükür bu durum nükleer bilim insanlarımızın ve yöneticilerimizin inancını güçlendirdi ve modern bilim ve teknolojide daha ciddi bir atılımı güçlendirdi dedi. İran'ın nükleer endüstrisinin başarılarının sergilendiği ilerleme yolunda başlıklı sergi 13 Aban ve emperyalizmle mücadele haftası vesilesiyle bir hafta boyunca Tahran'da sözde Amerikan Büyükelçiliği olan gerçekte ise Amerikan casus yuvasında gerçekleştirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalmaya yönelik son girişimini sert dille eleştirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, çarşamba günü Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalma girişimini eleştirerek Amerika'nın sorumsuz politikalarını Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde artan gerilimler olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın yakın zamanda İran petrolünü çalma girişimi hakkında soruşturma açılması çağrısında da bulundu. 3 Kasım 2021'de İslam Devrimi Muhafızları Güçleri, Umman Denizi sularında zamanda ve etkili bir eylemde bulunarak bir Amerikan gemisinin İran petrolünü bir tankerden çalma operasyonunu engelledi. Aynı zamanda Haliburton Harekatı'nı yürüten Devrim Muhafızları Donanması kahramanları tankerin güvertesine inerek kontrolü ele geçirdi ve gemiyi İran karasularına yönlendirdi.
Amerikan ordusu geçen yıl Irak'ta yer alan Ayn al-Esed Amerikan üssüne İran tarafından misilleme amaçlı olarak düzenlenen füze saldırısında yaralanan Amerikan askerlerine cesaret ödülü verme çabasındadır. Amerikan ordusu bir raporda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Ocak 2020'de Ayn al-Esed üssüne düzenlediği füze saldırısının kayıplarını küçümsemek için her türlü çabayı gösterdiğini, şimdi de Amerikan ordusunun saldırıda yaralanan askerlere cesaret madalyası verilmesi için çalıştığına yer verildi. Geçen yıl Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerikan terörist güçlerince şehit edilmesine misilleme olarak Irak'taki Ayn al-Esed Amerikan üssüne balistik füze saldırısı düzenlemişti. Amerika Terör Kuvvetleri Komutanı, İran füzelerinin doğruluğuna ve Ayn al-Esed üssüne yapılan saldırının yoğunluğuna atıfta bulunarak muhtemelen 20-30 uçak ve 100 ila 150 personelimizi kaybederdik dedi. USA Today'e göre füze saldırısında yaralanan yaklaşık 80 asker sadece 30'u cesaret madalyasına layık görülen cesaret madalyasını almak için gerekli belgeleri imzaladı. Ve Amerikan ordusu şu anda yine Ayn al-Esed'de yaralanan 39 askere de cesaret madalyası verilmesi için çalışıyor.
Birleşmiş Milletler İklim Paktı Başkanı, İran Çevre Kurumu Başkanı ile yaptığı toplantıda elektrikli araçların üretimine dahil olmak üzere İslam Cumhuriyeti'nin çevresel önlemlerini memnuniyetle karşıladı. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selacege, Glasgow İklim Zirvesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi Başkanı Spinoza ile bir araya gelerek İran'ın temiz enerji kullanımına yönelik eylemlerini ve siyasetlerini vurgulayarak temiz enerji kullanımının her zaman İran'ın önceliklerinden olduğunu söyledi. Selacege, etkili uluslararası toplulukların çevreyi korumak için birlikte çalışmaya dikkat etmelerini istedi ve uluslararası kurumların da bu konuya özel önem vermesini umduğunu dile getirdi. Spinoza, İran heyetinin toplantıda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran gelişme ve ilerleme yolunu izlemeye çalışan petrol zengini kapasitesi yüksek bir ülkedir dedi.
Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barcelona COP22 zirvesinin Antalya'da yapılacağını açıkladı. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Glasgow'dan sonra Akdeniz'in deniz çevresinin ve kıyı alanlarının korunması Barcelona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı 7 ile 10 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini ve zirvenin temasının mavi bir Akdeniz'e doğru çöpsüz miras bırakmak, biyolojik çeşitliliği korumak, iklim dengesini sürdürmek olarak belirlendiğini açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği ilk sağlık çalışanının koronavirüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği 17 Mart 2020'den 9 Kasım 2021'e kadar 497 sağlık çalışanının COVID-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği'nin 2 haftada bir çarşamba günleri düzenlediği pandemi bültenlerinin 18.si pandemide sağlık çalışanlarının ölümleri başlığıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya tarafından yapıldı. Dünyada sağlığın piyasalaştırılmasının ve pandemiyle mücadelede öncelikli rolün birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden planlanmamasının bedelini sağlık çalışanlarının canlarıyla ödediğini ifade ederek sözlerine başlayan Yerlikaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak 2020 Mayıs 2021 verilerine göre ortalama 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı.
Türk askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki görevini bir yıl daha uzatmayı öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen tezkerede Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerine devam ettiği, ortak merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak merkezin görevinin devamı için izin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasını içeren tezkere Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı. Türkiye askeri Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
İki üst düzey Rus ve Kazak diplomat önümüzdeki ay Astana görüşmelerinin İran, Suriye ve Türkiye'ne katılımıyla Kazakistan'ın Nur Sultan kentinde yapılacağını duyurdu. Rusya Cumhurbaşkanı'nın Batı Asya ve Afrika Özel Elçisi ve Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye konulu 17. Astana süreci müzakerelerinin 20 Aralık'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacağını söyledi. Astana görüşmeleri Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimi Rusya ve Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'de başlamıştı.
Irak'taki El Fetih Koalisyonu Başkanı hükümetin tüm yabancı birlikleri ülkeden çıkarma konusunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. El Sumeri'ye göre Irak parlamentosundaki El Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi El Amiri, çarşamba günü Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile ikili ilişkileri görüşmek, farklılıkları çözmek ve Irak'ın bu konudaki ciddiyetini göstermek için bir araya geldi. El Amiri, Irak Anayasası'nı Irak topraklarında Iraklı olmayan hiçbir gücün varlığına izin vermediğini, aynı zamanda kendi ülkelerine muhalif silahlı grupların komşu ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmasına da izin vermediğini söyledi.
Filistinli bir grup, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı'nın önünde toplandı ve Amerika'nın ajansa şartlı sağladığı fonu protesto etti. Filistin İslami Direniş Hareket Hamas'ın liderlerinden İsmail Rızvan da mitingde çerçeve anlaşması olarak adlandırılan anlaşmayla ajansın görevlerini atlatmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıda bulundu.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü dün akşam Yemen ordusunun Suudi saldırganlarının mevzilerine karşı eşsiz bir operasyon başlattığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen füze biriminin Asir bölgesinde, Mağrib'de ve Taiz'in batısındaki Zahran ve El Cenub'da eşsiz bir operasyon gerçekleştirdiğini ve füzelerin hedefleri tam olarak vurduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve Amerikan başkanları arasında bir görüşme hakkında son çıkan spekülasyonların ardından bu yöndeki iddiaları tekzip etti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Amerikan Başkanı Biden arasında olası bir görüşme konusunda anlaşmaya varılmadığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Yeni Delhi Bölgesel Güvenlik Diyalogları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, çarşamba günü 3. Yeni Delhi Bölgesel Güvenlik Diyalogları oturumunda İran'ın bölgede sürdürülebilir bileşenleri hakkındaki tutumunu ve bakış açısını dile getirdi. Şemhani, Afganistan'ın Amerika tarafından işgalinin sonuçları ve etkilerini hatırlatarak şöyle dedi. 20 yıl önce Amerika, Afganistan'ı Taliban ve El-Kaide ile mücadele ve terörizme karşı koyma iddialarıyla işgal etti ve sonuçta bu krizde de ülkenin tüm bileşenlerini daha da olumsuz hale getirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amerika'nın iddia ettiği devlet ve millet kurma senaryosunun gerçekleşmediğini belirterek sözlerine şunları ekledi. Amerika aşağılanmış bir şekilde yenilgiye uğrayarak çaresiz bir şekilde Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Bugün ise Afganistan dağlar kadar sorunlarla karşı karşıya. İşte bu ülkeyi sağlam limana ulaştırmak bizim asli görevimizdir. Yabancıların bölgede güvenliği korumak bahanesiyle bulunması stratejik bir hataydı. Bu hatanın bedelleri ise bölge ülkelerine yüklenmektedir. Afganistan ve Irak bu alanda iki gözle görülür somut örnekler sayılır. Günümüzde bölge ülkeleri ve uluslararası toplum Amerika'nın bölgeyi istikrarlaştırıcı ve güvensizliği arttıran rolünden tamamen haberdardırlar. Siyasi meseleler analisti Kasım Muhip Ali şu değerlendirmede bulunuyor. Amerika ve Siyonist rejim İsrail, bazı bölge Arap ülkelerinin de işbirliğiyle Suudi Arabistan ile beraber hareket ederek bölgede güvenlik çatışmaları, krizler ve gerilimler yaratma amacı peşinden koşmaktadırlar.
Amerika ise 20 yıllık taciz ve işgalin ardından zillet içinde ve skandal bir şekilde Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmasına rağmen bölgedeki Şom planları ve kriz yaratma arzusu hala devam etmektedir. Bu bileşenlerin incelenmesi bölgede istikrar ve güvenliği bozan faktörler hususunda ortak kavrayışın sağlanması yönündeki ilk adım sayılır. Bu açıdan yeni Delhi oturumunun amaçlarını üç başlık altında incelemek mümkün. İlk husus bölgede güvenlik istikrarsızlığının ve istikrarı bozan temel unsurlar ve akımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Gerçekten Amerika'nın stratejik amaçlarından biri de bölge ülkelerinin Amerika'ya bağlı olarak görülmesidir. Bu yöntemi İngilizler Amerikalılardan önce istediler. Hindistan'da veya Fars Körfezi'nde tefrika ve ihtilaflar yaratarak bölge milletlerinin zenginliklerini ve servetini yağmalamaya odaklandılar. İkinci mesele bölgede güvensizlik sonuçlarının ve etkilerinin aydınlanması ve ekonomilerin geride kalmasındaki etkisini, ihtilafların ve güven yoksunluklarındaki etkisini, bölge ve komşu ülkelerin dostane ilişkilerini bozmasındaki etkisini ifşa etmektir. Üçüncü husus, bölge ülkelerinin işbirliği çerçevesinde ortak güvenlik stratejilerinin belirlenmesi için yapıcı ve etkin görüşlerin bildirilmesidir. Bu açıdan İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterinin sözleri ve İran'ın bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması hususundaki görüşünü ve bakış açısını aydınlatan açıklamaları iki açıdan ele almak mümkün. İlk husus dış müdahale ve yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç kalmadan bölgesel yakınlaşma ve kolektif güvenlik kavramının ortak kavrayışına dayalı modele esasen herkes için güvenlik ilkesine yapılan vurgudur. İkinci husus ise Amerika'nın bölgedeki macera perestliğinin hedeflerinin ifşa olunmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti tekfirci terör karşısında hem Suriye'de hem Irak'ta direndi. Bu şekilde bölgesel ve küresel barış ve istikrarı korumakta rolünü ifa etmeye çalıştı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden hükümetinin nükleer anlaşmayla ilgili çifte standartlı ikilemli yaklaşım etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Salı günü İran'a karşı ulusal acil durumu bir yıl daha uzattı. Beyaz Saray tarafından yayınlanan Biden'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Bizim İran ile olan ilişkilerimiz hala normalleşmemiştir. Bu yüzden 14 Kasım 1979'da açıklanan ulusal acil durum ve ilgili girişimler 14 Kasım 2022'ye kadar uzatılmaktadır. Amerika'nın İran'a karşı bu hamlesi İran ile 4+1 grubu arasında nükleer anlaşmayı canlandırma konulu 7. tur müzakerelerin 29 Kasım'da Viyana'da gerçekleşeceği bir sırada geldi. Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri döneceği hususunda sayısız iddialara rağmen Biden yönetimi eski Amerikan Başkanı Trump'ın başkanlığı döneminde yoğunlaşan İran'la düşmanlık siyasetleri ve girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. 8 Mayıs 2018'de Trump, Amerika'yı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmiş ve İran'a karşı maksimum baskı kampanyası şeklinde tarihin en sert yaptırımlarını başlatmıştı. O zamanki Amerikan hükümetinin amacı İran İslam Cumhuriyeti'ni Washington'un yasa dışı taleplerini kabul etmeye, yani kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın zamanlamasını ve içeriğini değiştirmeye, İran'ın füze kabiliyetini ve bölgesel siyasetlerini de anlaşmaya dahil etmeye zorlamaktı. Ama Trump hükümeti bir nebze bile olsa bu amacına yaklaşamadı. Şimdi de mevcut Amerikan Başkanı Biden, Eylül 2020'de Amerikan başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek Amerika'nın ulusal çıkarlarına aykırı davranarak ve Amerika'yı daha fazla izole ederek bir hata yaptığını kabul etse de, ancak pratikte Ocak 2021'deki yönetimin başlangıcından bu yana maksimum yaptırımlar şeklinde maksimum baskı siyasetini ve aynı hatayı yapmayı sürdürdü. Halbuki hangi hükümetin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğinden bahsetmeden bu kararı aldı ve Amerika'nın anlaşmaya geri dönüşünü İran'ın girişimlerine endeksledi. Washington, İran'a yönelik nükleer kısıtlamalarının genişletilmesinin yanı sıra füze kapasitesi ve İran'ın bölgesel siyasetleri gibi konularında gelecekteki müzakerelere dahil edilmesi çağrısında bulunmuştur.
Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'ın tam olarak Berjam'ı uygulamaya dönmesi halinde Washington'un anlaşmaya geri döneceği vaadinde bulunmuştur. Aynı zamanda Biden yönetimi muhtemel herhangi bir anlaşmayı geçici bir anlaşma olarak değerlendirip, anlaşmanın devam etmesinin Amerika'da iktidar başında bulunacak başkanın kararına bağlı olduğunu da belirtmiştir. Amerikan hükümetinin İran özel elçisi Robert Malley, Washington'un İran'a yönelik tüm yaptırımlarını kaldırmayı istekli olmadığını ve yalnızca Berjam nükleer anlaşmasına geri dönmek için gerekli gördüğü yaptırımları kaldıracağını açıkça belirtti. Avustralyalı gazeteci ve siyaset uzmanı Caitlin Johnston, Biden'ın İran'a yönelik politikası Trump'ın İran'a yönelik politikasının aynısıdır diyor. Aynı zamanda Biden yönetiminin Washington'un Berjam anlaşmasına dönme politikasını değiştirme olasılığı konusunda İran tarafına yönelik tehditvari tavırları ve uyarıları Amerika'nın Tahran üzerindeki siyasi baskıyı artırarak tek taraflı bir anlaşmanın önünü açmak istediğini gösteriyor. Amerika, daha doğrusu İran'ın Berjam Anlaşması yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi karşılığında yaptırımların bir kısmını kaldırılmak veya askıya alınmak suretiyle İran'a asgari tavizlerin verildiği bir anlaşma sağlamak istiyor. Biden tarafından İran'a karşı acil durumun uzatılması aslında Washington'un İran'a yönelik politikasının değişmediğine dair bir başka işarettir. Son 40 yılda ister cumhuriyetçi ister demokrat olsun çeşitli Amerikan hükümetleri tarafından izlenen bu politika geniş çaplı siyasi ve propaganda kampanyaları ve askeri tehditlerin yanı sıra artan yaptırımlar ile beraber oldu. Ancak İran'ın bu düşmanca eylemleri Amerika'nın zorlayıcı tutumlarına karşı azami direnç ve direniş politikası devam etti. İran'ın bu düşmanlıklara kararlı tepkisi Washington'un İran'la başa çıkmakta her zaman başarısız olmasına neden oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Avan 1400 Hicri Kameri, 5 Rabiul Sane 1443 ve miladi 11 Kasım 2021 Perşembe. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20 Avan 1365'te İran'ın önde gelen mücadeleci fakih Seyyid Ebu'l-Fazl Hüsroşahi vefat etti. İran'ın Tebriz kenti ve Kutsal Necef-i Eşref'te tahsilini sürdürdükten sonra içtihat ve fakihlik makamına ulaşan Seyyid Ebu'l-Fazl Hüsroşahi Tebriz'de Rıza Han'ın baskıcı döneminde babasının yanında İslami ahkam ve talim, terbiyeyi yaymak ve halkı aydınlatmaya çalıştı. Hicri Şems'i 1324'te Azerbaycan'da demokratların hakimiyeti sırasında eski Sovyetler Birliği'ne bağlı hükümdarlara karşı mücadele etmeye başlayan Seyyid Ebu'l-Fazl Hüsroşahı ilahi ahkamın tebliğ edilmesi ve dini düşüncelerin yayılmasından dolayı despot Pehlevi rejimince baskı altına alındı. ...132 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20 Avan 1268'de İranlı ünlü fakih ve araştırmacı ve muhaddis Molla Ahmed Huini Kazvini 68 yaşında Hakk'a yürüdü. İran'ın Kazvin kentinde ilk eğitimini bitirdikten sonra İsfahan'a giden Molla Ahmed Huini Kazvini İsfahan'daki alemlerin derslerinden feyzir aldı ve yüksek eğitimini sürdürmek için Irak'a gitti. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rabiul Sane 1328'de Tebriz'den Tahran'a hareket eden Meşrutu Hareketi'nin önde gelenleri olan Sattarhan ve Bagırhan Zafer'le Tahran'a geldiler. Bu özgürlük ve bağımsızlık yanlısı mücadeleciler Tebriz kentinin Muhammed Ali Şah döneminde muhasıra edilmesi sırasında bu kent halkının yardımlarıyla 11 ay boyunca eşsiz bir direniş göstererek Tebriz'i korudular ve devlet güçlerinin saldırılarını yok ettiler ve ardından Tahran'a gittiler. Sattarhan ve Bagırhan cesaretle Meşrutu Hareketi'nde birer mücahiddiler ve kendi adlarını İran'ın altın tarih sayfalarında da yazdırdılar. ...176 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rabiul Sane 1267'de Farsça yazılan Vakai-i İttifakiye gazetesi Tahran'da yayınlandı. Bu gazete Gacar Nasreddin Şah saltanatı döneminin 3. yılında kifayetli sadrazamı Mirza Takihan Emir Kebir'in emri üzerine yayınlandı. Bu Farsça gazetenin yayın yönetmeni Hac Mirza Tezkereci idi. Bu gazetede yayınlanan haberler Emir Kebir'in denetiminde derleniyordu. Bu gazetedeki haberler İran ve dünyadaki gelişmelerle ilgiliydi. ...39 yıl önce bugün 11 Kasım 1982'de soykırıcı rejim İsrail'e mütecaviz göçlerin Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeki komutanlık karargah Lübnanlı Mücahit Şehit Ahmet Kasir tarafından yok edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Temel gıda maddeleri zam dalgasında başa çekecek.
Karar.
Kılıçdaroğlu, iktidarın vatandaşa tasarruf edin önerisine tepki gösterdi.
Milli Gazete.
Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AKP'yi uyardı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 9 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyon düşmeden her asgari ücret yetersiz kalır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açıklanmasına daha 1,5 ay olmasına rağmen yıl başında yapılacak asgari ücret zammı gündem olmaya devam ediyor. Enflasyon düşmediği sürece ne kadar yüksek zam yapılırsa yapılsın dar ve sabit gelirlinin durumunun düzeltilemeyeceği ise göz ardı ediliyor. Yılbaşında yüksek oranda %30'un üzerinde asgari ücret zammı yapılacağı tahminine ben de katılıyorum. Buna ilişkin haberleri henüz Kasım ayı gelmeden iktidara yakın gazete ve televizyonlarda duymaya başladık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Daha sonrasında tartışmaya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. İktidar temsilcileri yılbaşında asgari ücrete yüksek oranlı zamlar yapılacağını, ücretlilerin vergi oranlarında indirim yapılacağını, emeklilikte yaşa takılanlara imkan sağlayacak yollar araştırıldığını, 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatmaya başladılar. Farkındaysanız bu konuşulanların bir kısmı uzun süredir zaten gündemde yer tutmuş çalışan haklarıyla ilgili, bir kısmı ise zaten AKP'nin söz verip yapmadığı çalışma hayatı haklarını içeriyor. Bir başka açıdan bakarsak kış aylarında çok zorlanacağı açıkça gözüken dar ve sabit gelirli kesimin büyüyecek şikayetlerini bir ölçüde dengelemek istedikleri de söylenebilir. Belki de en geç Ocak ayında yapmaları gerekecek yüksek oranlı doğal gaz ve elektrik zamlarının yaratacağı tepkiyi de şimdiden yumuşatmaya çalışacaklardır. Kim bilir? Eğer bu zamları da şimdiden yapmış olsalar, yıl sonunda açıklanacak enflasyon çok daha yüksek gerçekleşecekti. Yıl sonu için %20'nin üzerinde bir enflasyon görmemiz zaten kaçınılmaz olacak. İyi de bu bekletilen zamları sonunda mecburen yapmak zorunda kalacaklar. Yani enflasyonun üzerinde verdik diye övünecekleri ücret zamları 2022 yılı başlarında gelecek yüksek oranlı zamlarla zaten erip gidecek. 2022'nin ilk yarısında baz etkisi de kendilerine yardım etmeyecek. Yıllık enflasyon oranları artmaya devam edecek. Kısacası %40 zam verseler bile geçmiş mağduriyetleri de hesaba katarsak 2022'nin en geç ortası geldiğinde verdikleri zamma rağmen çalışan yılbaşındaki haline geri dönmüş olacak. Mevcut iktidarın çalışanları hatırlamış gibi görünmesinin en büyük nedeni tabii ki anketlerde gözüken büyük oy kaybı. Aksi takdirde 20 yıllık ekonomik anlayışında inşaatçılar başta olmak üzere kendisine yakın sermayeye büyük kazançlar sağlarken çalışan kesimini bu kadar mağdur etmezdi. Şimdi de üzerinde çalışılan formüllerin çalışanı biraz gözetirken işverenleri mağdur etmeyecek biçimde olduğunu görüyoruz.
Arslan Tekin 9 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde erken seçim işaretleri fazlasıyla var başlıklı yazısına yer veriyor. Halka bu kadar ağır zamlar yüklenmese seçim hazırlığı görünüyor. Bütün ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar yıl başında aylıklara da gözle görülür zammın yolunu açıyor. İğneden ipliğe, her şeye zincirleme, zam ister istemez üreticilere aktarılması gerekiyor. Yoksa halk homurdanmaya başlar. Diktatör de olsalar, demokratik seçimle de gelseler, iktidarların en büyük korkusu halkın aç kalmasıdır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'de 2002-2019 yıllar arasında, yani AK Parti iktidarında, geçim sıkıntısı yüzünden 5.806 kişi intihar etmiş. Son iki yılın intiharlarının istatistikleri de zaman zaman veriliyor. Sayı 6.000'i geçiyor. Zamlar ve yılbaşında ücret artışları erken seçimin işareti görülüyor. Para havadan gelmeyecek, zam yapacaklar ki para toplasınlar. Ne petrolümüz var, ne doğalgazımız, ne sanayimiz. Bize para getirecek seviyede. Tarım zaten bitik. Mazotu, gübresi, kredisi derken insanlar şaşkın. Düşünün. Tarım ülkesi olduğumuz halde tarım ürünlerini bile ithal ediyoruz. Erken seçim derken, anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişinin ancak iki defa seçime katılacağı yazılı. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması halinde daha önce iki defa seçilmiş olmasına bakmaksızın Cumhurbaşkanı adayı da yeniden seçimlere girmeye hak kazanabiliyor. Bazı anayasacılara göre bu madde de 3. defa seçilmenin önünü açmıyor. Dese de iktidar tutacak bir kulp bulduğu için seçime gitmekte tereddüt etmez. Zamanında yapılacak seçimlerde bir handikapla 2023'te girerken yeniden zam furyası ve yeniden ücretlerin artışı olacak ki bu artık yetti gayri dedirtir. Bütçe açığı kapatılamayacak noktaya gelir. Dış borçlar üst üste biner. Ödenecek faizlerin rakamlarındaki sıfırlar sayamazsınız bile. Saray bu riski göze alabilir mi? Akla gelmeyen bir husus. Önceki akşam bir yayında saraydaki zatı da iyi tanıyan, milli görüşten gelme bir isimle beraberdim. Kuliste son zamanlarda tartışılan sağlık meselesini sordum. Yüz yüze geldiğinde de bir şeyleri fark ettiğini söyledi. Başka bir noktaya dikkat çekti. Zatı muhteremin sarayda çok göze batan yavaş hareketleri ve duraksamaları sırasında korumaların hemen devreye girmesini kim servis etmiş olabilir diye sordu. Sonra bu görüntüyü saray AK Parti içinden birileri dışında kimse çekemez ve servis edemez. Bilerek sızdırdılar, mağduru oynayacaklar. Erken seçimin bir işareti de budur dedi. Sahi çok kızmış göründükleri saray içinden çekilmiş o görüntüleri servis edeni buldular mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için ışık yaktılar. 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor.
Mehmet Ali Berçin 9 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Türkiye küresel enflasyonun kaybedeni mi, kazananı mı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Fiyat yükselişleri yavaşlasa da ürün fiyatları ya düşmüyor ya da düşeceğine dair umut vermiyor. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil dünyadaki başlıca merkez bankaları bu fiyat yükselişlerinin bir defaya mahsus olduğunu ve enflasyonu artırmayacağını iddia ediyorlar. Soru, 2022'de bugün görülen bazı tedarik sorunları aşılır ve ulaşım tıkanıklıkları da giderilirse toptan eşya fiyatları düşer mi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Düşmez diyenlere soruyu dönüştürerek soralım. 2022'de bugün görülen bazı tedarik sorunları aşılır ve ulaşım tıkanıkları da ortadan kalkarsa toptan eşya fiyatları sabit mi kalır yoksa yükselir mi? Eğer toptan eşya fiyatları bu yıl artacağı kadar arttı, gelecek yıl artmaz veya düşer cevabı veriyorsanız, siz de merkez bankaları gibi fiyat artışlarının bir defalık olduğuna inanıyorsunuz demektir. Bu görüşe göre enflasyon bir defaya mahsus ve geçici niteliktedir. 2022'de fiyatlar artar diyenleri biraz bekletelim ve fiyat artışlarının başladığı günlere geri dönelim. Salgın başlayıp küresel düzeyde kapanmalar başlayınca üretim, tüketim ve dış ticaret hacimlerinde büyük düşüşler oldu. Hatırlayalım, Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında petrolün varil fiyatı 25-35 dolar arasında seyretmişti. Bu iki aylık sürede talep düşüşleri neredeyse her üründe yüksek oranlarda fiyat düşüşlerine sebebiyet verdi. Fiyatlardaki bu düşüş üreticileri tedirgin etti ve düşmüş üretimi biraz daha düşürdü. Üreticiler üretecekleri ürünlerin satılabileceğinden emin olmadıkları için ham madde, ara mal ile makine ve teçhizat taleplerini de düşürdüler. Talepteki aşırı düşüşlere üretim de 2 aylık ara ile karşılık verdi. 2 aylık tereddüt döneminden sonra üretim tekrar başladığında hem rutin taleplerin karşılanması hem de kapanma dönemindeki satın alma açıkları kapatılmaya çalışıldı. Diğer bir deyişle 12 aylık talebe göre yapılanmış üretim tesislerine kapanmanın etkisiyle 14 aylık talep gelmeye başladı. Bir de görüldü ki üretim talebe yetişmiyor. Ürün ne olursa olsun serbest piyasa ortamında talep miktarı az miktarından yüksekse fiyat artışları başlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni'nin Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 130. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde ele aldığımız İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nda silahlı kuvvetlerin konumu ve görevlerine ilişkin görüşünü gözden geçirmeye devam edeceğiz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin tarihi ve ilahi vasiyetnamesinin bir bölümünü silahlı kuvvetlere ayırdığını ve silahlı kuvvetlerin nizamın güçlü kolu ve vatandaşların huzur ve güvenliğini koruyan bir kuvvet olduğunu belirterek hükümetten ve meclisten silahlı kuvvetlere ciddi özen ve ilgi göstermelerini istediğini beyan ettik. Yine dedi ki, İmam, silahlı kuvvetlerin önemini beyan ederken, süper güçlerin bu kuvvetleri bazı ülkelerde hükümetleri devirmek ve darbe yaptırmak gibi durumlar için kullandığını ve silahlı kuvvetlerin başında pak ve sorumlu komutanların bulunması, bu tür durumlara müsaade etmeyeceğini vurguladı. Şimdi bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde silahlı kuvvetlerin hakkındaki tavsiyelerini paylaşmaya devam etmek istiyoruz.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde sorumlu ve vatansever komutanların İslam inkılabını ve dayatılan 8 yıllık savaşta ülkeyi savunmakta ifa ettikleri rolün önemine işaretle silahlı kuvvetlerin hem savaş cephelerinde ve iç arenada şirretleri ve komploları etkisiz hale getirmekte bu rolünü takdirle karşıladığını belirterek şöyle yazıyor. İran'da halkın eliyle gerçekleşen çağın bu mucizesi, yani İslam inkılabında sorumlu ve pak ve vatansever komutanlar ve silahlı kuvvetler önemli payı vardı. Ve şimdi de Saddam'ın Amerika ve diğer güçlerin yardımı ile dayattığı savaşta saldırgan Bağız ordusu ve güçlü hamileri ve işbirlikçileri hem siyasi ve hem askeri açıdan hezimete uğramalarında yine silahlı kuvvetlerimiz halkın cepheleri sınırsız destekleriyle bu büyük iftihara imza attılar ve İran'ı onurlandırdılar. Silahlı kuvvetler ayrıca İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek için seferber olan Doğu ve Batı'ya bağlı kuklaları, şirretini ve komplolarını, bu kuvvetlere yer alan gençlerin güçlü elleri ve cesur İran milletinin destekleriyle etkisiz hale getirdiler. Yine şu fedakar gençler, aileler geceleri rahat uyusun diye sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun.
Thank you.